Ayrım 5.
Beli sanki bir gecede kalınlaşmıştı. Günün her dakikasında dayanılmaz mide bulantıları çekiyordu. Vücudunun böylesine büyük bir hızla değişebileceğine inanması gerçekten çok zordu. Her sabah kustuktan sonra banyoda yerde yatıp birilerinin duymaması için dua ederken bunu sonsuza dek saklayamayacağını düşünüyordu. Ne yapması gerektiğini, kime söyleyebileceğini ya da nereden yardım alabileceğini bilmiyordu. Ama pole gitmeyi de kesinlikle istemiyordu. Mayıs'ın sonlarında annesinin doktoruna gitti ve ailesine bir şey söylememesi için yalvardı. Öyle çok ağlamıştı ki adam istemeyerek de olsa söz verdi ve muayeneden sonra hamile olduğunu onayladı. Tam 2 aylık hamileydi. Paul yanılmıştı. Sadece bir kereden de bir şey olabilirdi. Hamile kalmayacağını söylediğinde yalan mı söylemişti yoksa o da mı bilmiyordu? Gerçekten merak ediyordu. Belki de sadece hiçbir şey olmayacağını ümit etmiş ve kendisini de buna inandırmaya çalışmıştı. Ne olursa olsun acemi şansıydı bu. Muayene masasında üzerindeki örtüyü parmaklarını acıtırcasına sıkıp gözyaşlarına hakim olmaya çalışırken doktor da ne yapmayı düşündüğünü sordu. "Bebeğin babasını tanıyor musun?" "Tabii tanıyorum," dedi Meribet. Bu aşağılayıcı soru karşısında dona kalmıştı. İçine düştüğü beladan kurtulmanın hiç yolu yoktu galiba. "Evlenecek misiniz?" Meribet başını hayır anlamında sallarken kızıl saçları bir tutam alev gibiydi ve gözleri dalga dalga okyanusları andırıyordu. Paul'le evlenmek fikri çok çekici olsa da bunun mümkün olmadığının farkındaydı. "Bir başkasıyla nişanlı," dedi hırsla ve doktor başını salladı. "Bu koşullar altında planlarında değişiklik yapabilir. Böyle şeyler hep olur." Acıyla gülümsedi Meribet. Üzülüyordu. Çok tatlı bir kızdı ama başına gelenlerin bir şekilde hayatını değiştirmesi kaçınılmazdı. "Planlarında hiçbir değişiklik yapmayacak," dedi Meribet yavaşça. İhtiyaç duyduğunda yanında olacağını söylese bile Paul için klasik tek gecelik maceralardan biriydi. Tanımadığı ve umursamadığı bir kızdı. Evet, şimdi ona ihtiyacı vardı ama bu da sırf hamile kaldığı için evlenecekleri anlamına gelmezdi. "Ailene ne diyeceksin Meribet?" diye sordu doktor karamsar bir ifadeyle. Meribet gözlerini kapayıp bunları babasına açıklamanın dehşetini yaşadı bir an. "Henüz bilmiyorum." "Onlarla konuşurken yanında olmamı ister misin?" Bu çok nazik bir teklifti ama açıklamayı bir başkasının yapması söz konusu bile olamazdı. Er veya geç onlarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. "Peki ya ondan kurtulman mümkün değil mi?" diye sordu kısaca. Bunu nasıl yapacağını tam olarak bilmiyordu bile. Sadece bazı kadınların bebeklerinden kurtulduklarını duymuştu. Bir kere annesiyle teyzesinin bu konuyu tartıştıklarını ve kürtaj kelimesini kullandıklarını hatırlıyordu. Annesi kadının ölümden döndüğünü söylemişti. Ama Meribet ölümün babasıyla konuşmaktan çok daha iyi olduğunu biliyordu. Ancak doktor bu sözlere kaşlarını çatarak cevap verdi. "Kürtaj pahalı, tehlikeli ve yasa dışıdır. Senden bu konuda bir kelime daha duymak istemiyorum genç bayan. Senin yaşında en kolay çözüm bebeği doğurmak ve evlatlık vermektir. Yaşıtlarının çoğu bu yöntemi kullanır. Bebek Aralık'ta doğacak. Hamileliğin belli olmaya başladığı zaman bir manastıra gider ve doğuma kadar orada kalırsın." "Bebeği evlatlık mı vereceğim?" Doktor çok basit bir olaydan bahsediyormuşçasına rahattı. Ama Meribet bir şeyler gizlediğinden, karmaşık bir belanın tam ortasına düşeceğinden şüpheleniyordu. "Evet, evlatlık vereceksin," dedi doktor. Meribet için gerçekten çok üzülüyordu. Öylesine genç ve öylesine saftı ki, ama tam bir kadın gibi görünüyordu ve başını belaya sokan da zaten bu olmuştu. "Henüz saklanmana gerek yok. Hamileliğin Temmuz ya da Ağustos'tan önce belli olmaz. Hatta bu süre biraz daha uzayabilir. Ama ailene şimdiden söylemelisin. Meribet, ifadesiz gözlerle bakarak başını salladı. Bir hayaletten farksızdı. Onlara ne söyleyecekti? Balo gecesi, hiç tanımadığı bir erkekle arabasının ön koltuğunda seviştiğini ve evlenmeyi de kesinlikle düşünmediklerini mi? Annesi bebeği verme fikrine bile karşı çıkabilirdi. Giyinip muayenehaneyi terk ederken aklı karma karışıktı. Ne söyleyeceğini, hatta bir açıklama yapıp yapmayacağını bile bilmiyordu. Doktor kimseye hiçbir şey söylemeyeceğine söz vermişti ve ona güvenebilirdi. O öğleden sonra okulda Polly gördü. 2 hafta sonra mezun olacaktı ve Meribet ona herhangi bir şekilde baskı yapmanın yanlış olacağını düşünmüştü. En az onun kadar kendisi de suçluydu. Ama son konuşmalarında söylediklerini de unutamıyordu. Okulun bahçesinde biraz dolaştılar. Sonra da balo gecesi jimnastik salonunun arkasında tanıştıkları banka oturdular. Ve Meribet ona her şeyi anlattı. "Yoo, kahretsin, bu mümkün değil." Paul derin bir iç çekişten sonra ümitsiz ve mutsuz gözlerle baktı. "Mümkün ve ben gerçekten hamileyim. Üzgünüm Paul. Bunu sana neden söylediğimi bilmiyorum. Sadece bilmen gerektiğini düşündüm." Paul başını salladı. Şu anda ne yapabileceğini ya da söyleyebileceğini hiç bilmiyordu. 6 hafta içinde evleniyorum. Debbie bunu öğrenirse beni öldürür. Senin hakkında duyduğu her şeyin yalan ve dedikodudan ibaret olduğunu söyledim. Ne duymuş ki? Diye sordu Meribet merakla. Nedenini bilmiyordu ama Debbie'nin onun hakkında bir şeyler duymuş olması ilgisini çekmişti. O gece seninle çıktığımızı söyledim. Bunu bizi Willis'te görenlerden zaten duymuş. Ayrılmıştık ve benim bir başkasıyla çıkmam gayet doğaldı. Önemli olmadığını, hiçbir değer taşımadığını sözledim. Bu sözler Meribet'i gerçekten çok incitmişti. Paul için önemli olan tek kişi Debbie'ydi. "Peki bu doğru mu?" diye sordu Meribet. Bilmek istiyordu. Bilmeye hakkı vardı. Karnında onun bebeğini taşıyordu. Paul bir an için tereddütle baktı ve sonra başını salladı. Elbette bir anlamı vardı. Gerektiği kadar olmasa da önemliydi. Müthiş olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra hafta sonu Debbie sürekli arayıp ağladı. Ona bir pislikmiş gibi davrandığımı, onu sürekli aldattığımı ve 3 yıldan sonra çok daha fazlasını hak ettiğini söyledi. Ben de mezun olduktan sonra evlenmeyi teklif ettim. "Bunu gerçekten istiyor musun?" diye sordu Meribet. Onun kim olduğunu, hayattan neler beklediğini merak ediyordu. Debbie'nin ona uygun olduğunu pek sanmıyordu ve Paul'in bunu bildiğinden de şüpheliydi. "Ne istediğimi bilmiyorum ama bir bebek istemediğimden eminim." "Ben de istemiyorum." Meribet'in bu konuda hiçbir şüphesi yoktu. İleride ne olacağını bilmiyordu ama şu anda hissettikleri çok açıktı. Hele Paul söz konusuysa, yakışıklı olması hiç önemli değildi. Orada yan yana otururlarken sevilmediğini kolayca anlayabiliyordu. O kabul etse bile, ki buna hiç niyeti olmadığı apaçık ortadaydı, zorunlu bir evlilik yapma fikri hiç cazip gelmiyordu. İlişkileri hakkında yalanlar söyleyen, onunla hiç beraber olmadığını iddia eden ve onu önemsemeyen biriyle evlenemezdi. İleride onu sevmekten gurur duyan ve çocuğunun babası olmak isteyen bir erkekle evlenebilirdi. Ama düğününe silah zoruyla gelen bir damat istemiyordu. "Neden bu bebekten kurtulmuyorsun?" diye sordu Paul. Ve Meribet hüzün dolu gözlerle baktı ona. "Evlatlık vermekten mi bahsediyorsun?" Genç kız doktorun tavsiyesine uymaya karar vermişti. "Hayır, bebeği aldır diyorum. Bir arkadaşım geçen sene yapmıştı bunu. Başkalarına da sorabilirim. Belki biraz para da bulabilirim. Çok pahalı olduğunu biliyorum." "Hayır, bebeği aldırmak istemiyorum Paul. Doktorun söylediklerinden sonra bunu yapamazdı. Ayrıca çok az şey biliyorsa da kürtajın bir tür cinayet olduğunu düşünüyordu." "Ne yapacaksın peki?" Sesinden paniğe kapıldığı anlaşılıyordu. Debbie duyarsa kim bilir ne derdi. Onu kesinlikle öldürürdü. Bebeği doğurup evlatlık vereceğim, dedi Mary Beth. Bunu çok düşünmüştü ve başka bir çözüm yolu bulamamıştı. Doktor, hamileliğin belli olmaya başlayınca rahibelerin yanında kalabileceğimi ve sonra da evlat edinecek birilerini bulmaları için bebeği onlara verebileceğimi söyledi. Sonra kendine hakim olamayarak Paul'e çok garip bir soru sordu. Onu görmek ister misin? Ama Paul başını hayır anlamında sallarken gözlerini ondan kaçırdı. Kendini yetersiz, korkmuş ve öfkeli hissediyor, bundan nefret ediyordu. Mary Beth'e gerektiği kadar yardımcı olamadığının farkındaydı. Ama tüm bu olanları kabullenecek, sorumluluk alacak cesareti yoktu. Hem Debbie'yi kaybetmek de istemiyordu. Üzgünüm Mary Beth. Kendimi çok aptal ve aşağılık biri gibi hissediyorum. Genç kız gerçekten de öyle olduğunu söyleyecekti. Ama yapamadı. Hiçbir şey anlamıyordu. Neler olduğunu, neden seviştiklerini, neden hamile kaldığını, neden Paul, Debbie ile evlenirken kendisinin rahibelerle kalıp bebeğini doğurmak zorunda olduğunu anlamıyordu. Her şey kontrolü dışında gelişmişti. Bir süre daha hiç konuşmadan oturdular ve sonra Paul kalkıp gitti. Mary Beth onunla bir daha asla konuşmayacağını biliyordu. Mezuniyet günü tekrar karşılaştıklarında birbirlerine hiçbir şey söylemediler. Paul ona şöyle bir bakıp hemen kafasını çevirdi. Ve Mary Beth gözlerinde yaşlarla kampüsü terk ederken onun bebeğini istemediğini düşündü. Kendini haksızlığa uğramış hissediyordu ve her geçen gün durumu biraz daha kötüye gidiyordu. Okul kapandıktan sonraki hafta bir sabah klozete eğilmiş kusarken ağabeyi kilitlemeyi unuttuğu kapıyı açıp içeri girdi. Özür dilerim. Mary. Oo, aman tanrım, hasta mısın? Ryan önce yardım etmek için yaklaştı. Ama kardeşinin tekrar kustuğunu görünce beyninde şimşekler çaktı. Neler olduğunu anlamıştı. Kahretsin, sen hamilesin. Bu kadar emin olmanın sebebini öğrenebilir miyim? Mary Beth umursamazlıktan gelmeye ve işi küstahlığa vurmaya çalışıyordu. Ama ağabeyi onu tahmin ettiğinden de iyi tanıyordu. Hangi herif yaptı bunu sana? Bu seni hiç ilgilendirmez, dedi Mary Beth. Midesi yine bulanmaya başlamıştı. Ama bu kez sebep öfke ve korkuydu. O herife cenazesine hazırlanmasını ya da hemen kaçmasını söyle. Babam duyunca çıldıracak. Önerin için çok teşekkür ederim, dedi Mary Beth ve sakinliğini kaybetmeksizin tuvaletten çıktı. Ama günlerinin sayılı olduğunu düşünüyordu ve haklıydı da. O öğleden sonra Ryan babasına her şeyi anlattı ve Bert de öfkeyle eve gelip kapıyı neredeyse kırarak kızların odasına daldı. Mary Beth yatağa uzanmıştı ve Nori de müzik dinleyip oje sürüyordu. Bert, Mary Beth'i salona sürüklerken bir yandan da karısına sesleniyordu. Genç kız günlerdir durumunu ailesine nasıl açıklayacağını düşünüyordu. Ama artık buna gerek kalmamıştı. Ryan onun yerine her şeyi anlatmıştı. Bayan Robertson daha odasından çıkmadan ağlamaya başlamıştı. Ve Ryan sanki kardeşi özellikle onu kandırmış gibi suratını asmıştı. Babası Nolly'e odasında kalmasını söylemişti. Şimdi de salonda kızgın bir boğa gibi dolaşıyor ve Mary Beth'e tıpkı halaları gibi davrandığını, bir orospudan farkı olmadığını ve tüm ailesinin onurunu lekelediğini söylüyordu. Onu kimin hamile bıraktığını da öğrenmek istiyordu. Ama Mary Beth buna hazırlıklıydı. Babasının ne yapacağı hiç umurunda değildi. Ona Paul'ün adını asla vermeyecekti. Paul'ün büyüleyici ve olağanüstü biri olduğunu düşünmüştü ve onunla büyük bir aşk yaşamaya hayır demezdi. Ama Paul onu sevmiyordu ve bir başkasıyla evlenecekti. Daha 16 yaşındaydı ve yaşamına bu şekilde başlayıp her şeyi mahvetmek istemiyordu. Bebeği doğurduktan sonra evlatlık vermek en doğrusuydu. Ne babası ne ağabeyi onu Paul'ün adını vermeye zorlayabilirdi. Kim bu herif diye bağırdı babası tekrar tekrar. Adını vermeden bu odadan çıkamazsın. Öyleyse uzun bir süre burada kalacağız, dedi Meribet sakince. Bu konu üzerinde öyle çok düşünmüştü ki artık babasından bile korkmuyordu. Üstelik en kötü bölüm de bitmişti. Hamile olduğunu biliyorlardı. Ona ne yapabilirlerdi ki? Neden kim olduğunu söylemiyorsun? Öğretmen mi? Çok mu genç? Evli mi? Ağabeyinin arkadaşlarından biri mi? Kim o? Ne önemi var? Benimle evlenmeyecek, dedi Meribet sakince. Bir fırtına gibi esen babasının karşısında gösterdiği cesarete kendisi bile şaşırıyordu. Neden evlenmeyecekmiş, diye bağırdı Bert. Çünkü birbirimizi sevmiyoruz. Bu kadar basit işte. Bana hiç de basit gelmedi, dedi babası. Şimdi çok daha öfkeliydi. Annesi ise hüngür hüngür ağlıyordu. Ona baktıkça Meribet kendini çok daha kötü hissediyordu. Annesini incitmekten nefret ediyordu. Herifin biriyle yatıyorsun ve onu sevmiyorsun bile. Bu kadar düştüğünü hiç fark etmemiştim. Halalarım bile sevdikleri adamlarla yattılar. Onlarla evlendiler. Saygın bir yaşam kurdular ve meşru çocuklar yaptılar. Bu bebek ne olacak? Bilmiyorum baba. Doğurduktan sonra evlatlık vermeyi düşünüyorum. Tabii eğer... Eğer ne? Onu buraya getirip kendini ve bizi rezil etmeyi düşünmüyorsun herhalde. Önce beni ve anneni öldürmen lazım. Annesi yalvaran gözlerle bakıyordu. Bu felakete bir son vermesini ister gibiydi. Ama Meribet'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bebeği burada büyütmeye hiç niyetim yok baba, dedi genç kız. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Henüz 16 yaşındayım. Ona hiçbir şey veremem. Hayatımı yaşamak istiyorum. Sırf onun yüzünden her şeyden vazgeçemem. Bundan daha fazlasını istemeye hakkım var. Ne asil bir düşünce, dedi babası öfkeli bir sesle. Eteğini kaldırmadan önce de böyle asil düşünebilseydin çok daha iyi olurdu. Ağabeyine bak, bir sürü kızla çıkıyor ama hiçbirini hamile bırakmadı. Kendine bak, 16 yaşındasın ve kahrolası hayatının bir çöplükten farkı yok. Yanılıyorsun baba, her şey düzelebilir. Rahibelerin yanında da eğitimime devam edebilir ve Aralık'ta bebeği doğurduktan sonra buraya dönerim. Noel tatili bitince de okula yeniden başlarım. Hasta olduğumu söyleriz. Öyle mi? Peki buna kim inanır? İnsanların arkandan konuşmayacaklarını mı sanıyorsun? Herkes anlayacak. Rezil olacaksın. Tabii biz de. Tüm ailenin namusunu beş paralık ettin. Öyleyse ne yapayım baba? Diye sordu Meribet acı dolu bir sesle. Gözyaşları yanaklarından süzülmeye başlamıştı. Tahmin ettiğinden de zordu ve görünüşe bakılırsa hiçbir çözüm yolu yoktu. Benden ne istiyorsun? Öleyim mi? Yaptığım şeyin artık geri dönüşü yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Olanları değiştiremem. Hiçbir şeyi düzeltemem. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ama hiç de etkilenmişe benzemiyordu. Kızının karşısında buz gibi duruyordu. Bebeği doğuracak ve sonra da evlatlık vereceksin. Rahibelerle kalmamı mı istiyorsun? Diye sordu genç kız. Babasının eve geri dönmesini söyleyeceğini umuyordu. Ailesinden uzakta bir manastırda yaşama fikri onu dehşete düşürüyordu. Ama evi terk etmesi istenirse başka şansı da yoktu. Burada kalamazsın, dedi Bert Robertson sertçe. Bebeği de kesinlikle vereceksin. Manastıra git, bebeği orada bırak ve sonra da eve dön. Son darbe de işte bundan sonra geldi. O zamana kadar seni görmek istemiyorum. Anneni veya kız kardeşini görmene de izin vermeyeceğim. Meribet bir an öleceğini sandı. Yaptığın şey bize ve kendine bir hakarettir. Ailemizin onurunu ayaklar altına aldın. Güvenimizi kötüye kullandın. Bizi rezil ettin, Meribet. Tabii kendini de. Bunu asla unutma. Neden yaptığım şey bu kadar korkunç? Size hiç yalan söylemedim. Sizi hiç incitmedim. Hiç kandırmadım. Çok aptalca davrandım. O kadar. Sadece bir kez hata yaptım ve şu başıma gelenlere bak. Yetmez mi? Asla unutamayacağım. Ömrümü sonuna kadar bununla yaşayacağım. Bebeğimi başkalarına vermek zorundayım. Bu yetmez mi? Daha ne kadar cezalandırılacağım? Hıçkırarak ağlıyordu. Kalbi kırılmıştı. Ama bu babasının umurunda bile değildi. "Ben seni cezalandırmıyorum. Bu Tanrı'yla senin aranda. Seni sadece O cezalandırabilir. Sen benim babamsın. Beni buradan uzaklara gönderiyorsun. Bebeğimi verene kadar beni bir daha görmek istemediğini söylüyorsun. Annem ve kız kardeşimle görüşmemi de yasaklıyorsun." Annesinin babasına asla karşı gelmeyeceğini çok iyi biliyordu. Kendi kararlarını vermekten aciz, zayıf bir kadındı ve kocasının yanında bir köleden farksızdı. Herkes Meribet'in yüzüne kapıları tek tek kapatıyordu. Tıpkı Paul gibi. Artık tamamen yalnızdı. "Annen istediğini yapmakta serbest," dedi Bert Robertson, ama hiç de inandırıcı değildi. "Onun istediği sadece sensin," dedi Meribet meydan okurcasına ve babasını daha da kızdırdı. "Sen de zaten bunu gayet iyi biliyorsun. Benim tek bildiğim bizi rezil ettiğin. Bana bu şekilde bağırarak istediğini yapabileceğini, onurumuzu ayaklar altına alıp piçini buraya getirebileceğini sanma. Günahlarının cezasını çekip bu pisliği temizleyene kadar benden hiçbir şey bekleme Meribet. Eğer o herifle evlenmeyeceksen ve o da seni istemiyorsa, senin için yapabileceğim hiçbir şey yok." Sözlerini bitirdikten sonra arkasını dönüp odadan çıktı ve 5 dakika sonra geri geldi. Meribet odasına gidecek gücü bulamamış, salonda öylece duruyordu. Babası önce doktoru ve sonra da manastırı aramıştı. O da yiyecek, 6 aylık masraf ve doğum için $800 ödeyeceklerdi. Rahibeler Bay Robertson'un kızının emin ellerde olduğuna güvenebileceğini, doğumun bir doktorla ebe eşliğinde manastırda yapılacağını söylemişti. Bebek sevgi dolu bir ailenin yanına verilecek ve Meribet de doğumdan 1 hafta sonra evine geri dönebilecekti. Bert kızını manastıra göndermeye çoktan karar vermişti. Beyaz bir zarfa koyduğu parayı gözlerinde buz gibi bakışla kızına uzattı. Hüngür hüngür ağlayarak odasına kapanmıştı. "Anneni çok üzdün," dedi Bert suçlayıcı bir ifadeyle. Bu olayda hiçbir suçu olmadığını açıkça belirtmekte kararlıydı. "Noli, herhangi bir şey söylemeni istemiyorum. Buradan ayrılacağını, uzaklara gideceğini bilmesi yeterli. 6 ay sonra döneceksin. Seni yarın sabah manastıra ben götüreceğim. Eşyalarını toplamaya başla." Meribet, sesindeki soğukluk ve yabancılık Meribet'in kanını dolduruyordu. Tüm anlaşmazlıklara rağmen burası yuvasıydı, onlar ailesiydi ve şimdi hepsinden ayrılmak zorundaydı. Ona destek olacak, yardım edecek bir tek kişi yoktu. Polly daha sert konuşsaydı, bağırıp çağırsaydı belki daha farklı davranırdı. Belki Debbie yerine onunla evlenirdi. Ama artık çok geçti. Babası ondan yuvasını terk etmesini bekliyordu. Ertesi sabah çıkıp gitmesini istiyordu. "Noli'ye ne söyleyeceğim?" dedi Meribet zorlukla. Küçük kardeşini terk etmenin acısıyla doluydu yüreği ve nefes almakta hayli güçlük çekiyordu. "Başka bir şehirde okula gittiğini söyle. Gerçeği söyleme de ne söylersen söyle. Henüz olanları anlayacak kadar büyümedi." Meribet başını sallamakla yetindi. Acı ve hüzün baştan ayağa uyuşturmuştu genç kızı. Paylaştıkları odaya gidip gözlerini Noli'den kaçırarak sahip olduğu tek bavulu dolaptan çıkardı. Yanına sadece birkaç parça eşya aldı. Birkaç bluz, birkaç pantolon, birkaç elbise. Sadece kısa bir süre işine yarayacaklardı ve tek ümidi rahibelerin giyecek bir şeyler de vermesiydi. Karnı büyümeye başlayınca eski kıyafetlerini giymesi mümkün olmayacaktı. "Ne yapıyorsun?" diye sordu Noli panik içinde. Salondaki kavgayı dinlemişti ama neden bahsettiklerini pek anlayamamıştı. Meribet dönüp küçük kardeşine baktığında gözlerinde sevdiği birini kaybetmişçesine acı dolu bir ifade vardı. "Bir süre için buradan ayrılıyorum," dedi Meribet. İnandırıcı bir yalan bulmaya çalışıyordu ama bu çok zordu. Her şey aniden oluvermişti ve artık dayanacak gücü kalmamıştı. vedalaşabileceğini ya da Nolan'in soru bombardımanına göğüs gerebileceğini hiç sanmıyordum. En sonunda notları eskisi kadar iyi olmadığı için uzaklarda özel bir okula gitmesi gerektiğini söyledi. Ama kardeşine sarılıp ağlamaya başladı. Biricik ablasını kaybetmekten kardeşi de çok korkuyordu. "Lütfen gitme. Babamın seni göndermesine izin verme. Ne yaparsan yap. Bunu hak etmiş olamazsın. Her ne yaptıysan ben seni affediyorum Meribet. Seni seviyorum. Gitme." Meribet kardeşinin tek dert ortağıydı. Anneleri çok zayıf, babaları çok inatçı ve ağabeyleri de çok bencildi. Problemlerini sadece Meribet'e açabilirdi ve o da gidiyordu. Zavallı küçük Noli. Bütün gece tek kişilik daracık yatağında ablasıyla birlikte yatıp hiç durmadan ağladı. Sanki sabah her zamankinden daha çabuk gelmişti. Saat 9'da Bert bavulu alıp kamyona koydu ve Meribet annesine bakıp bunlara izin vermeyecek kadar güçlü olabilmesini diledi. Ama kocasına asla karşı gelmezdi ve Meribet de bunu çok iyi biliyordu. Zavallı kadının elinden gelen tek şey kızını kollarında tutup böylesine şanssız olduğu için, evden ayrılmak zorunda kaldığı için üzülmekti. "Seni seviyorum anne," dedi Meribet boğuk bir sesle. "Seni görmeye geleceğim Meribet, söz veriyorum." Meribet sadece başını salladı. Hıçkırarak ağlayıp gitmemesi için yalvaran kardeşini kucaklarken gözlerinden dökülen yaşlar konuşmasını engelliyordu. "Şşş, sakin ol," dedi cesur davranmaya çalışarak. "Uzun süre kalmayacağım. Yine evde olacağım." "Seni seviyorum Meribet," diye bağırdı kardeşi hareket eden kamyonun ardından. Ryan da dışarı çıkmıştı ama hiç konuşmuyordu. Sadece babasıyla kardeşi kasabadan geçip manastıra giden kısa yolda ilerlerken el salladı. Meribet manastıra vardıklarında fazlasıyla uğursuz ve kasvetli bir binayla karşılaştı. Elinde bavulu merdivenlerde durup çaresizce bakındı etrafına. "Kendine iyi bak Meribet," dedi babası. Genç kız ona teşekkür etmeye hiç niyetli değildi. Çok daha müşfik davranabilirdi. Kızını anlamaya çalışabilirdi. Genç olmasının ya da böylesine büyük bir hata yapmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlamak için biraz çaba sarf edebilirdi. Ama o tüm bunları yapmaktan aciz, zavallı bir adamdı. Asla daha ileri gidemezdi. Aşamayacağı kurallarla daraltmıştı yaşamını. "Size yazacağım baba," dedi Meribet. Ama Bert öylece durup başını sallamakla yetindi. "Annene nasıl olduğunu bildir. Seni merak edecektir." Meribet ona kendisinin de merak edip etmeyeceğini sormak istedi. Ama artık konuşmaya ne cesareti ne de gücü vardı. "Seni seviyorum," dedi merdivenleri hızla inen babasının ardından. Ama o dönüp de bakmadı bile. Arabayı çalıştırdıktan sonra elini kaldırıp kısa bir veda hareketi yaptı ve Meribet manastırın kapısını çaldı. Bekleyiş öyle uzun geldi ki merdivenleri hızla inip eve geri dönmek istedi. Ama artık geri dönebileceği bir evi de yoktu. Her şey bitmeden, bebekten kurtulmadan onu kabul etmezlerdi. Nihayet genç bir rahibe gelip kapıyı açtı. Meribet kim olduğunu söylediğinde başıyla onaylayarak bavulunu alıp onu içeri buyur etti. Ve dört bir yanı çınlatan ağır demir kapıyı arkalarından kapattı. Bir mağarayı anımsatan manastır karanlık ve iç karartıcı bir yerdi. Meribet kısa sürede kendisiyle aynı sebepten orada kalan iki kızla daha karşılaştı. İkisi de komşu kasabalardandı ve onları tanımadığı için içi hayli rahatlamıştı. Üstelik çok az zamanları vardı. Zaten biri 17 yaşında ve sinirli olanı Meribet'in manastırdaki ikinci gününde doğurdu. Bebek kızdı. Kısa sürede evlat edinmek için can atan bir çifte verildi. Tüm bu olanlar Meribet'e çok barbarca geliyordu. Çok iğrenç bir sırrı paylaşıyorlardı ve bunu ölene dek saklamak zorundaydılar. Diğer kız 15 yaşındaydı ve bebeği her an doğurabilirdi. İki kız rahibelerle birlikte yemek yiyor, sabah ve akşam ayinlerine katılıyor, sadece belirli saatlerde konuşabiliyorlardı.